Suriye ordusu SDG'ye karşı büyük ve ciddi bir operasyon başlattı ve birçok bölgeyi SDG'nin elinden aldı. Hasike'ye kadar ilerledi. Sonrasında Mazlum Abdi ile görüşmeler oldu. Ateşkes sağlandı ancak hala entegrasyon süreciyle ilgili bir gelişme yok. Görüşmeler devam ediyor ama şu şöyle entegrasyon olacak, böyle olacak diye bir ilerleme olmadı. Bu operasyon sürecinde ilginç durumlar gözlemledik. Tüm süreçte Tom Barak bir kere bölgedeydi. Liderlerle görüşme halindeydi. Gerek Mazlum Abdi ile gerek Ahmet Şara ile. Ahmet Şara'nın yanından ayrılmıyor gibi görünüyor. Bütün fotoğraflarda o var. İşlerin başındaydı yani. SDG bildiğimiz gibi her zaman söylüyoruz aslında. Bu da bilinen bir gerçek, ABD'nin lejyoner takımı. Onları ABD kurdu, ABD silahlandırdı, ABD yönetti. Ancak bu operasyonda Suriye hükümetine SDG'ye karşı operasyon yapmaya karşı yeşil ışık yakan da ABD'nin kendisi. Trump ve Tom Barak bu operasyonu desteklediklerini söyledi. ABD kurduğu ve silahlandırdığı bir örgütten vazgeçti, tasfiye edilmesine izin verdi. Sizce bu nasıl oldu? ABD neden SDG'den vazgeçti? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Buyurun hocam.
Amerika'nın Suriye'de SDG'ye şu an için artık ihtiyacı kalmadı. Çünkü SDG'nin ya daha doğrusu sonradan SDG olduğu PYD ve YPG'nin Suriye'deki varlık sebebini oluşturan faktörler ortadan kalktı. Bunlar Amerika şu an SDG'den iki tane sebeple SDG'den vazgeçtiğini, tamamen SDG ile bağlarını kopardığını, SDG'yi yok saydığını söylemiyor. Hatta Erbil'de yapılan son toplantıda Tom Barak, Barzani öncülüğünde, Barzani'nin sağında solunda İlham Ahmet ve Mazlum Abdi'nin bulunduğu o toplantıda entegrasyon süreciyle alakalı detaylar, Kürtlerin, SDG'nin hakim olduğu bölgelerdeki görevlendirmeler ve birçok konuyla alakalı detaylı o 18 Ocak'ta yapılan anlaşmanın detayları üzerinde mutabık kalındı, açıklandı. Amerika, Trump'ın da yaptığı açıklamada, Davos'ta yaptığı açıklamada ben Kürtleri seviyorum. Onlara biz çok para harcadık ama onlar hepsini kendileri için harcadılar. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz dedi. Burada Kürtlerden kasıt oradaki örgütlerdir. Genel olarak Kürt halkını kastetmiyorum ben. O Kürtler söylese de. Dolayısıyla iki sebep var. Birincisi SDG'nin varlık sebebi. Suriye'de SDG'nin, YPG, PYD'nin varlık sebebinin en önemli şeyi şuydu. Suriye devrimine karşı Baas rejimini, katil zalim Baas rejimini yıkmaya, rejimi devirmeye dönük başlayan devrim faktörleri. Bu İslami tandaslı gruplar, mücahit devrimci gruplara karşı kurulmuş olan bir yapıdır. Bunun adını Amerika ve bölge devletleri IŞİD'le mücadele için, Amerika SDG'nin varlığını Suriye'de IŞİD'le mücadele için olduğunu söylüyor. Bir kere bu kalktı diyor. Tom Barak diyor ki artık o dönem diyor Suriye'de işlevsel bir merkezi hükümet yoktu. Esed ile bizim iletişimimiz kopmuştu. Öyle söylüyor da aslında Amerika'nın Baas rejimiyle hiç iletişimi kopmadı. Yani Esed'le biz bu işi halledemezdik. Çünkü zayıflamıştı. Bölgede İran faktörü vardı, Rusya faktörü vardı. Orada da Amerika'nın muhakkak eli var. Dolayısıyla orada İslami devrimci gruplara karşı mücadele edecek bölgesel bir yapıya, bir örgüte ihtiyaç vardı. Amerika YPG'yi onun için orada var etti. Süreci biraz sonra anlatacağım. SDG'nin kuruluş süreci, bugüne kadar geliş süreciyle alakalı detaylar. İkinci faktör Trump'ın söylediği Orta Doğu'da istikrar istiyorum diyor. Onun söylediği istikrar Orta Doğu'da benim Amerikan çıkarlarımı, sömürge çıkarlarımı, Çin'le mücadele, Rusya ile mücadele, Çin'le mücadelede beni Orta Doğu'da uğraştıracak savaşla, kargaşayla, kaosla, harcamalarla uğraştıracak istikrarsızlıklar ve kaostan uzak durmak istiyor. Dolayısıyla bu istikrar Suriye'de merkezi hükümetin Suriye yönetiminin altında bir entegrasyonu bölgedeki diğer grupları, bu SDG'dir, bu hükümete entegrasyonunu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla Amerika SDG ile bugüne kadar çalıştı. Artık diyor ki bugüne kadar bunun için vardın. Artık SDG şiddetle mücadele için sana ihtiyacım yok. Entegrasyona da uyman gerekir. Çünkü ben bölgede çatışma, kaos, kargaşa, istikrarsızlık istemiyorum.
Yani mefhum muhalefetinden şunu da anlayabiliriz. SDG'nin o misyonunu yerine getiren bir merkezi hükümet var artık.
O zaten bizatihi Trump, Tom Barak'ın açıklamalarında da var. SDG ne zaman kuruldu? 2012 Temmuz döneminde özellikle devrimci grupların Baas rejimine ciddi anlamda kayıplar verdikleri, sahada Suriye sahasındaki toprak kazanımlarını ciddi anlamda artırdıkları bir dönemde, Şam'a yaklaştıkları bir dönemde Baas rejimi Kuzeydoğu'daki güçlerini, askeri güçlerini Şam'a çekip oradaki gücünü kuvvetlendirerek Şam'ı başkenti korumak için oradaki askeri güçlerini çekti. Oradan çekerken Kobani, Cizir ve Afrin dediğimiz o Rojava diye 3 kanton olarak söylenen o bölgedeki güçlerini çekerken orada YPG-PYD dışında 12 farklı grubun aşiret, Arap aşiretlerin ve Kürt aşiretlerin olduğu bölgede sadece bir grup olma özelliği taşıyan YPG-PYD'ye teslim etti. Diğerlerine teslim etmedi. PKK'ya teslim etti. Niye? Çünkü ancak onlara güvenebilirdi. Çünkü Amerika ona böyle yapmasını söyledi. Beşar Esed'e bunu yapmasını söyledi. Yoksa eğer o bölge İslami devrimci grupların eline geçmiş olsaydı Rojava bölgesi Esed rejimi için daha büyük bir tehdit, daha büyük bir tehlike bekliyordu. Aynı zamanda bu süreçte 2012'de paralel dönemde Türkiye ile Amerika arasında Suriye'de operasyonel mekanizma işbirliği anlaşması yapıldı. Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönem Remzi abi hatırlarsanız ve Hillary Clinton'ın Amerikan Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bu operasyonel mekanizmanın amacı Suriye'deki İslami devrimci grupların yöneticilerini, komutanlarını devşirmek ve Amerika'nın istediği Suriye'de muhalif uluslararası bir Suriye Ulusal Konseyi adı altında Baas rejimi sonrasında alternatif bir siyasi sürecin o devşirilmiş gruplarla beraber yürütülmesini sağlamak. İslami tehdidi bertaraf edecek bir devşirme hareketi yapmak. Bunu başaramadılar. Buraya Salih Müslim'i getirdiler İstanbul'a. Başka Ahrab-ı Şam'dan bazı komutanları, birçok komutanları getirdiler. Hatta onları ikna ettiler, onlara telkinler verdiler ama bu komutanların çoğusu Türkiye'nin ihanetini gördü. Amerika'nın ve Türkiye'nin bu planını gördü, ifşa ettiler ve bedelini de ödediler. Salih Müslim Halep'te suikastle öldürüldü. Ahrab-ı Şam'ın kaç tane komutanı bizatihi nokta operasyonuyla istihbari patlamalarla öldürüldüler. Bunu Frans 24 kanalında Hakan Fidan bizatihi açıkladı. Biz tırnak içinde yine IŞİD'le mücadele adı altında biz HTŞ liderliğiyle işbirliği yaptık dedi. Bunu Hakan Fidan söyledi, ben söylemedim. Bu operasyonel mekanizma işlevselliğini yerine getiremeyince 2013'te IŞİD feydah edildi. Evet. Musul'da varlığını gösterdi. Nusra'dan ayrıldı Bağdadi. Ve 2014'te PYD ile IŞİD Kuzeydoğu Suriye'de savaş başladı. IŞİD'in varlığı esasen Suriye devrimine İslami devrimci gruplar içerisinden çıkarılan bir karşı direncdi. Ve devrimci grupların bu sefer namluları birbirlerine karşı, IŞİD'e karşı başladı. Dikkat ederseniz 2013'te Salih Müslim, PYD lideri Salih Müslim, bugün Türkiye'nin terör örgütü dediği, daha birkaç gün önce Suriye Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yapılan savaşta o bir haftalık savaş sürecinde Türkiye kamuoyunda bir anda terör örgütü etiketiyle yeniden bayraklaştırılan, gündemleştirilen YPG-PYD'nin lideri Salih Müslim Ankara'da iki kez ağırlandı. Ve bu iki ağırlamanın bizatihi Türkiye devleti tarafından bilindiği de hala daha Anadolu Ajansı'nın haberlerinde sabit. Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor. Biz Salih Müslim'in Türkiye'de Ankara'da verdiği demeçlerin arkasındayız. Biz IŞİD'le mücadelede, Suriye'de IŞİD'le mücadelede PYD'yi de destekliyoruz. Kobani 2014'te Kobani düştü diye bangır bangır bağırıyorlardı AK Parti yöneticileri. Kobani düşecek diye.
Kuzey Irak'tan oraya şey açtılar.
Evet, hakeza aynı. Kandil'in Kuzeydoğu Suriye'ye akmasını, hatta çözüm süreci adı altında silah bırakma faaliyetleri adı altında yapılan bir akış olarak bunu kamuoyuna lanse ettiler ama PKK militanlarının hepsi Kuzeydoğu Suriye'de YPG'ye katılarak devrime karşı savaştı. Şimdi 2014'te Salih Müslim'in açıklaması var. Biz Suriye'de şeriata karşı savaşıyoruz ve biz laik demokratik Suriye'nin bir parçasıyız. Şimdi YPG'nin, PYD'nin, tırnak içinde SDG'nin Suriye'deki rolü aslında net o günden bugüne. Suriye devrimi, Suriye devrimci gruplarının Baas rejimini yıkmaya dönük harekatına karşı kurulmuş, Amerika tarafından 30 bin tır silahla desteklenmiş, Türkiye ve bölge ülkeleri tarafından da siyasi olarak desteklenmiş bir yapı. Türkiye bugün her ne kadar ona terör örgütü dese de onunla 2013-14'te bizatihi işbirliği yaparak çalıştı. Ondan sonraki süreci kısa. 2015-2016'da Rusya'nın Suriye'ye girmesi, İran milislerinin yaptığı katliamlar, Banyas katliamları, Kusayr katliamları, Doğu Guta'da yapılan katliamlar ve Halep'in boşaltılması, ta bütün devrimci grupların yapılan Zebedane anlaşmaları, Kufa anlaşmaları, oradaki ihanetler, bütün İslami devrimin gelip İdlib'e sıkıştırılması. 2019 sonrası İdlib'deki HTŞ yönetiminin 2024'de hazırlanması, Amerika'yla ve Avrupalı Batılı ülkelerle birlikte entegre çalışarak hazırlanması. Geldiğimiz noktada bugün 2026'dayız. Suriye'de bir 2000 evet. bir merkezi yönetim var. Şara yönetim var, Suriye yönetim var. Tom Barak diyor ki bugün artık durum değişti. Şu an orada bir merkezi hükümet var ve biz onunla IŞİD'le mücadele koalisyonuna ortak birlikte çalışma kararı aldık. O bunu teyit etti.
Ve memnunuz bu durumda.
Memnunuz. Batı'ya yönelme konusunda bizi ikna etti. Bundan memnunuz. Çalışmalarını destekliyoruz. Hatta Trump'ın hem birinci yılına özel Beyaz Saray'da yapılan toplantıda yaptığı açıklama Şara'ya güveniyorum. Çok sıkı çalışıyor evet. Suriye lideri diye açıklama yaptı. Davos'ta da benzer açıklamayı yaptı. Suriye evet. liderine güveniyorum. Çok sıkı çalışıyor. Çok sert bir adam. Dolayısıyla SDG'nin varlığını oluşturan en önemli faktör IŞİD'le mücadele tırnak içinde adı altında İslami devrimci ruha devrimci mücadeleye karşı kurulmuş, varlığını sürdürmüş olan bir yapı. Bugün artık bu tehdit yok çünkü Şara yönetimi Amerika ile beraber IŞİD'le mücadele adı altında Suriye'deki İslami devrimi isteyen, İslami bir devleti isteyen, İslam ahkamını tatbik etmek için bir yönetim isteyen gruplara, mücahitlere karşı zaten mücadele etme gücüne sahip çünkü devletin bütün güçleri kendi elinde.
Gücüne sahip, bunun üzerine de söz vermiş, güven vermiş.
Tabii güven vermiş.
Güven vermeseler yani, zaten yapmazdı.
Bu,
yani.
Bu güveni Amerika almamış olsa, evet. Bu en sonki Halep sürecinde SDG'ye bu kadar çok net sırtını dönmezdi. Evet. Ama her harikarda SDG ile çalışmayı devam ettirecek.
Kesinlikle.
Çünkü Amerika her ne olursa olsun Suriye'de her şeyin bittiğine inanmıyor.
Evet.
Yani her ne kadar Şara'ya güvense de, Suriye yönetimine güvense de, her ne kadar Şara Amerika'yı bu anlamda tatmin etmiş olsa da Suriye'de hiçbir şey bitmiş değil.
Devrim ruhunun küllerinden bile korkuyorlar.
Kesinlikle korkuyorlar.
Ve o külleri her zaman devam
Dolayısıyla SDG orada hep var olacaktır. Hı hı. Onun için entegrasyonla alakalı süreçte daha dengeli hareket ediyorlar. Rojava bölgesindeki bazı illerde, Haseke'de valilik ve bazı kurumlarda görevlendirme. Hatta Erbil'de yapılan toplantıda SDG yine bastırıyor. Üç tümen şeklinde evet. Suriye ordusuna katılma, bireysel katılımdan mı kabul etmiyor. Şara yönetimi onu bastırıyor.
Kendi alanını kontrol
etmek. Kendi alanını kontrol etmek, evet. Kendi yapısını kontrol etmek. Aynı zamanda Amerika'da SDG'ye açıkça şunu söylüyor. Siz 2012 öncesinde Suriye'de, Baas rejiminde hiçbir hakkınız yoktu. Ne vatandaşlık hakkınız vardı, ne eğitim hakkınız vardı, ne bir yönetim hakkınız vardı. Şimdi Suriye ordusunun parçası olacaksınız. Türkçe resmi dil olacak, eğitim hakkınız olacak. Nevruz bayramı resmi bayram ilan ediliyor. Evet. Şara, Ahmet Şara tarafından. Efendime söyleyeyim. Hakeza SDG oradaki enerji kaynaklarının Suriye devletine, merkezi hükümete devrini kabul ediyor. Ama diyor ki buradaki kontrolü sağlayacak şeyler içerisinde, istihdamlar içerisinde bizden de adamlar olsun. Biz de orada sözümüz olsun. Toplamda biz şunu görüyoruz. Amerika ile çalışmanın bedeli bu. Aslında buradan bir ders çıkarmaları lazım. Ders çıkarmamız lazım. Amerika ile çalışmanın nihai anlamda hangi grup olursa olsun, hangi ülke olursa olsun kendi çıkarları, kendi geleceği için nihai anlamda hiçbir garantisi yok. Çünkü garanti olan şey Amerika'nın çıkarlarıdır. Bölgesel çıkarlarıdır. Dolayısıyla buradan aslında Suriye yönetiminin, Şara yönetiminin kendisine ders çıkarması lazım.
İlk önce onların çıkartması lazım. Yani operasyonunu yürüttüğünüz Amerika, onun adına operasyonu yürüttüğünüz Amerika, kendi adamına karşı operasyon yaptırıyor size. Bunun en baştan bir şey anlatması lazım aslında. Bununla çalışılmayacağını, onunla örtünülmeyeceğini, ona güvenilmeyeceğini anlatması lazım ama ona rağmen bu liderler tekrar tekrar onlara güven yenilemeye devam ediyor. Tom Barak'ı yanlarında tutmak. Yani, kimse demiyor Tom Barak'ın orada ne işi var? Sürekli orada nasıl bu resmi Suriye hükümeti adına resmi açıklamalarda bulunuyor. Kimse sorguladığı bir şey değil.
Hem yani. Öyle hem de bu Suriye meselesi sadece Suriye halkını evet. ilgilendiren bir mesele değil. Biz meseleye ümmetçi ve İslamcı bir yaklaşımla baktığımız için İslami beldelerin hepsi bizi ilgilendirir.
Kesinlikle.
Biz Türkiye'de yaşıyorsak bizim sınırlarımız yoktur. Evet. Bizim coğrafyamız İslam beldeleri bizim Müslümanların beldeleridir. Bu topraklar bize aittir. Dolayısıyla Suriye meselesine ilişkin konuşan, eden, yazan, çizen ve beyanatta bulunan herkesin bu konuda inisiyatif alması gerekir. Evet. Artık ne söylenmesi gerekir ki? Hangi sorun Şara yönetimi, Suriye yönetimi hangi yanlışı yapması gerekir ki? Ya bu yaptığın yanlış desinler.
Ne yani, kaldı değil
mi? Ne kaldı? Ya? Suriye'nin bir ulus devlet olması örneğin sorun değil mi? Türkiye'de genel anlamda İslamcı İslamcı düşünce ulus devlet ve düşüncesine karşıdır. Temel anlamda karşıdır. Suriye'de de bir Arap Cumhuriyeti, bir ulus devlet anlayışını benimsiyor Şara yönetimi bugüne kadar bir senelik süreçte. Bu bir sorun değil mi? Suriye'nin uluslararası sistemin parçası olan Arap Birliği, Arap Ligi, Birleşmiş Milletler gibi bu sömürgeci kuruluşlara ilhak olması, katılması, entegre olması bir sorun değil mi? Suriye'nin Tom Barak'a boyun eğmesi, Trump'a boyun eğmesi sorun değil mi? Suriye'nin Suriye yönetiminin Esad kalıntılarını, Baas kalıntılarını serbest bırakıp onlara Suriye devletinin kurumlarında görev verip Suriye'nin devrim sürecinde devrimcilere ve devrime katkısı çok olan, bu devrimin İslami bir neticeyle sonuçlanması için mücadele eden muhlis gençlerin Müslümanları İdlib'de hapishanelerde çürütmeye bırakması, 10 yıl cezalar vermesi sorun değil mi? Daha ne olacak? Yani Suriye'nin Yahudi varlığı İsrail'le yakınlaşması, anlaşma yapması, aynen 2012'de Amerika ile Türkiye'nin operasyonel mekanizma işbirliği gibi Suriye ile İsrail istihbaratta bir platform kurulması, istihbarat paylaşımının yapılacağı bir platformu, bir mekanizmanın kurulması sorun değil mi? Mesela bu istihbarat paylaşımı kimin için olacak?
Evet.
Kimi paylaşacak? Suriye kimi İsrail'e muhbirleyecek? İsrail, Yahudi varlığı, işgalci varlığa karşı direnen, mücadele eden Suriye içerisinde Suriye işgalci varlığa tehdit oluşturan mücahitleri, Müslümanları, devrimci grupları muhbirleyecek. Daha yeni Amerikan askerleri bir saldırıda öldürüldü biliyorsunuz. O saldırıdan sonra daha iki hafta önce Hurrasuddin liderlerinden bir tanesi yine aynı bir IŞİD'le mücadele operasyonu adı altında suikastle öldürüldü. Ve Amerikan Savunma Bakanı açıklama yaptı. Askerlerimizi öldürenleri öldürdük, öldürmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sorun değil mi? Yani devrim bunun için mi yapıldı diye sormak lazım ve bu konuda İslami referanslara bağlı kalarak, Suriye devriminin ruhuna, İslami ruhuna bağlı kalarak nasihat etmek lazım. Evet. Bu süreç hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Maalesef Türkiye'nin de Suriye meselesinde rolü var. Ama dikkat ederseniz biraz önce de söyledim. Türkiye'de siyasi düşünce, siyasi akıl o kadar çok bayağılaştı ki bir sosyal medyada bir video gördüm. Yani Gazze Barış Kurulu imzaların atıldığı toplantıda Hakan Fidan ceketinden çıkardığı kalemle imzayı atmış. Masadaki kalemi kullanmamış. Bizim Türkiye'de bayağılaşan siyasetimiz, o Kurtlar Vadisi seviyesinde olan siyasetimiz bu noktaya vardı. Yani Hakan Fidan'ı bir yerlere çıkarmak, övmek, bir yerlere çıkarmak için ancak buraya kadar düştük. Kendi kalemiyle başka imza şey bulamıyorsun. Hakan Fidan'ın attığı imzanın siyasi mahiyeti, siyasi arka planı ne? Bu imza ne anlam ifade ediyor? Sahadaki karşılığı ne? Bu kurul ne yapacak, ne edecek? Bunlara hiç bakılmıyor maalesef. Bu konuda İslami camianın, siyasi aktivistlerin, Müslümanların, siyasi parti yöneticilerinin, kanaat önderlerinin çok ciddi inisiyatif alıp sorunlara neşter vurarak hangi zorlukla, baskıyla karşı karşıya kalırsak kalalım neşter vurarak sorunların üzerine gitmemiz gerekir. Kesinlikle. Ve ihanetleri ifşa etmemiz gerekir. Yoksa Allah muhafaza Suriye'de ve Gazze'de, Filistin'de dökülmüş olan o kanlara çok büyük ihanet edilecek.
Çok aktif bir algı yönetimi süreci var bu süreçte, hem Gazze'de hem Suriye olaylarında. Bakıyoruz zaten bu süreci böyle dediğiniz gibi basit bir yüzeysel bir şekilde inceleyenler ya algı yapanlar ya da o algıya kananlar. Yani bunlardan kurtulmazsak zaten olayın arka planını görme imkanımız yok. Dediğiniz gibi çok kıymetli bir uyarıydı. Allah razı olsun.